Ayrım 4.
Oblomov bir türlü kalkıp yıkanmaya gitmiyordu. Böylece 10 dakika kadar geçti. Birdenbire Alexeyev sordu. Ne var? Hala yatıyor musunuz? Kalkmak mı lazım? Tabii ya, bekliyorlar sizi. Gidecektiniz ya. Nereye gidecektim? Benim bir yere gitmeye niyetim yok. Aman yapmayın İlya İliç. Az önce Ovçin'le, oradan da Ekaterinenov'a gideceğiz demiştik. Hiç olacak şey mi bu rutubetli havada? Görülecek ne var sanki orada? Zaten yağmur yağacağa benziyor, hava kapalı. Gökte bir tek bulut yok, yağmur da nereden çıkardınız? Hava size kapalı görünüyor çünkü pencereleriniz aylardır yıkanmamış. Üstlerindeki toza bak. Allah'ın ışığı içeri giremez. Üstelik perdenin biri de inik. Ne yapayım? Zara söylesem hem kadınlar getirmeye hem de beni de bütün bir gün dışarı atmaya kalkar. Oblomov düşüncelere daldı. Alexeyev ise masanın başına oturmuş parmaklarını tıkırdatıyor, dalgın dalgın duvarlara, tavana bakıyordu. Birkaç dakika sonra tekrar sordu. Ne oluyor? Gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Giyinecek misiniz, giyinmeyecek misiniz? Ne olacak giyinirsem? Ekaterinenov'a gideceğiz. Amma da uzattın, bırak şu Ekaterinenov'u. Otursana oturduğun yerde, nedir bu acelen? Kokusu mu çıktı buranın? Oda soğuk mu yoksa? Hayır, burası çok hoşuma gidiyor, çok rahatım. Burada rahatsın, ne diye başka yere gitmek istiyorsun? Benimle kal, birlikte yemek yeriz. Sonra akşama istediğin yere gidersin. Bak az kalsın unutuyordum, ben zaten gidemem. Tarantiyev yemeğe gelecek, bugün cumartesi. Öyleyse pekala, öyle yapalım. Ben size işlerimden söz ettim mi? Alexeyev gözlerini dört açarak, hangi işler bilmiyorum. Kaç zamandır ne diye yerimden kalkmıyorum düşünmediniz mi? Ben bu arada işin içinden nasıl çıkacağım diye yatmış düşünüyorum. Alexeyev telaşlı görünmeye çalışarak, nedir mesele diye sordu. İki felaket, ne yapacağımı şaşırdım. Nedir bu felaketler? Beni evden kapı dışarı ediyorlar. Düşünün bir kere, çıkıp gidecekmişim buradan. Gürültü, patırtı, bir sürü iş. Düşünmeye bile cesaretim yok. 8 senedir burada oturuyorum biliyorsunuz. Ev sahibi bana öyle bir oyun oynadı ki hiç durmayın çıkın diyor. Hem de acele ediyor ha? Demek ki eve ihtiyacı var. Taşınmak bir beladır, öyle işler çıkar ki. Kırılan, kaybolan, sıkıntılı şeydir. Eviniz de güzel doğrusu. Kirası ne kadar? Bir daha böyle ev nerede bulurum? Hem de çabucak. Odalar sıcak, rutubetsiz. Sonra emniyetli evde. Topu topu bir hırsızlık oldu. Tavan da pek sağlam görünmüyor. Sıvaları neredeyse dökülecek gibi ama bir şey olduğu yok. Alexeyev başını sallayarak olur şey değil dedi. Ne yapmalı da evden çıkmamalı? Alexeyev bütün odayı gözden geçirerek kontratınız var mı diye sordu. Evet ama süresi bitti. Bilmem ne kadar zamandır kirayı aydan aya veriyorum. Kısa bir sessizlikten sonra Alexeyev sordu. Peki neye karar verdiniz? Çıkacak mısınız, kalacak mısınız? Hiçbir kararım yok. Düşünmek bile istemiyorum. Zahar bir çaresine baksın. Biliyor musunuz, öyleleri vardır ki taşınmaya bayılırlar. Tek zevkleri ev değiştirmektir. Onlar taşına dursunlar. Benim hiçbir değişikliğe tahammülüm yoktur. Ama asıl kötüsü ev meselesi değil. Bakın kahyan bana ne yazıyor. Size mektubu göstereyim. Nerede acaba? Zahar! Zahar! Zahar sobanın üstünden sıçradı. Öf aman yarabbi. Allah ne zaman canımı alacak? İçeri girdi ve alık alık efendisine baktı. Hani o mektup, bulamadın mı? Nasıl bulayım? Okuma bilmiyorum ki. Zararı yok, sen gene ara. Dün akşam bir mektup okuyordunuz, ondan sonra görmedim. İlya İliç kızarak, nerede öyleyse yutmadım ya, çok iyi hatırlıyorum, elimden aldın, şurada bir yere koydun. Na, işte, burada bak. Yorganı salladı, mektup arasından yere düştü. İkisi birden, hep de ben kabahatli çıkarım. Hadi hadi çek git. Zahar çıktı. Oblomov mektubu okumaya başladı. Mektup koyu kırmızı bal mumu ile mühürlenmiş boz bir kağıt üstüne kvasla yazılmış gibiydi. İri solgun harfler birbirine dokunmadan bir zafer alayı halinde kağıdın sol üst kenarından sağ alt kenarına doğru yürüyordu. Yer yer iri soluk bir mürekkep lekesi alayı durduruyordu. Muhterem Efendimiz, babamız, veli nimetimiz İlya İliç. Burada Oblomov birçok sıhhat ve afiyet temennilerini atladı ve ortalarından devam etti. Yüksek zatınıza haber vereyim ki çiftliğinizde her şey yolundadır. 5 haftadır yağmur yağmadı. Cenab-ı Hak bize kızmış olsa gerek. İhtiyarlar bile böyle kuraklık görmedik diyorlar. Bahar ekinleri yandı kavruldu. Kış ekinlerinin de bir kısmını kurtlar yedi. Bir kısmını da vakitsiz don mahvetti. Tekrar kazıp ektik ama ne çıkacak bilinmez. Cenab-ı Hakk'ın zatınızı korumasına dua ediyoruz. Kendimizi düşündüğümüz yok. Ölsek bile ne çıkar? İvan yortusunda 3 köylü daha kaçtı. Laptev, Balaçov ve Vaska, demircinin oğlu. Karılarını arkalarından gönderdim ama bir daha dönmediler. Duyduğuma göre Çolki'de yerleşmişler. Çolki'ye de Verliyov'daki hemşerim gitti. Oranın başkahyası onu yabancı memleketlerden Çolki'ye gelen bir sabanı görmek için Çolki'ye göndermişti. Ona kaçan köylüleri aramasını söyledim. Gitmiş, komiserle konuşmuş. Komiser demiş ki, bir dilekçe ver demiş. Kaçan köylülerin mahallerine iadesi için lazım geleni yaparız. Ben gittim. Komiserin ayaklarına kapandım. Ama komiser Nuh dedi peygamber demedi, var gücüyle bağırdı. Defol git dedim ya sana, bir dilekçe yaz icabına bakarız. Ben de dilekçe yazmadım. Burada aylıkçı bulamıyorum. Herkes Volga'da, Mavnalar'da çalışmaya gitti. Burada millet pek budalalaştı babamız İlya İliç. Bu yıl pazara keten gönderemeyeceğiz. Kurutma, temizleme makinelerini kapayıp kilitledim. Sucigayı gece gündüz kapıda bekletiyorum. Ağzına içki koymaz ama gene de efendilerimin malını çalmasın diye gece gündüz ben de onu gözetliyorum. Öteki köylüler habire içiyorlar. Sizin için çalışmak istemiyorlar. Para verelim diyorlar ama para da vermiyorlar. Bu yıl eğer kuraklık bütün mahsulü harap etmezse efendimiz, veli nimetimize geçen yıldan 2000 ruble kadar eksik para göndereceğiz. Kuraklık olmazsa bu parayı zatınıza ulaştıracağız. Bundan sonra sadakat yeminleri ve imza geliyordu. Kahyan ve sadık kölen Prokofiy Vityagushkin kendi eliyle imza etti. Okuryazar olmadığı için mektubun altına bir haç çizmişti. İşte bu mektubu mezkür kahyanın kayınbiraderi Diomka Kriyov yazmıştır. Oblomov mektubun sonuna bir göz attı. Ne ay var ne yıl dedi. Bu mektup herhalde kahyanın elinde bir yıl sürünmüştür. İvan yortusundan söz ediyor, sonra da kuraklık diyor. Kim bilir ne zaman aklına geldi de gönderdi. Oblomov düşünceye daldı. 2000 ruble eksik gönderecekmiş. Ne dersiniz buna? Geriye ne kalıyor? Geçen ne kadar almıştım? Oblomov Alekseyev'e bakarak sordu. O zaman size söylememiş miydim? Alekseyev gözlerini tavana dikti ve düşünmeye başladı. Oblomov, Stot gelsin de ona sorayım dedi. 7000 mi, 8000 mi neydi? Bir tarafa yazmamak ne fena. Demek şimdi beni 6000'e indirecek. Aç kalırım vallahi, yaşanır mı bu parayla? Ne diye telaş ediyorsunuz İlya İliç? Hiçbir şeyden umudu kesmemeli. İnsan kendini bir bıraktı mı yandı. Ama işittiniz mi ne diyor? Bana para göndereceği, beni teselli edeceği yerde benimle alay ediyormuş gibi hep kötü haberler veriyor. Her sene böyle şaşırdım artık. 2000 ruble kadar eksik. Evet, büyük bir zarar, şaka değil 2000. Alexey Login de bu yıl 17.000 yerine 12.000 almış diyorlar. Hiç olmazsa 12.000, 6.000 değil. Bu kahya beni allak bullak etti. Gerçekten kuraklık varsa, mahsul kötü ise vaktinden önce insanı üzmenin manası var mı? Evet doğru, gerçekten manası yok. Ama bir köylüden öyle incelikler de beklenemez. Bu adamlar hiçbir şeyden anlamazlar. Oblomov belki yüreğine ferahlık verecek bir şeyler bulur umuduyla Alekseyev'e bakarak sordu. Peki siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Düşünmeliyim İlya İliç, hemen karar veremem. Oblomov derin derin düşünerek acaba valiye mi yazsam diye mırıldandı. Valiniz kim? İlya İliç cevap vermeden düşünmeye daldı. Alekseyev de sustu, o da bir şeyler düşünüyordu. Oblomov mektubu buruşturdu, başı ellerinde, dirsekleri dizlerinde bir süre üzüntülü düşünceler içinde kaldı. Ah Stoltzbar çabuk gelse, yakında geleceğini yazdı ama Allah bilir nerelerde dolaşıyor. Bir gelse her şeyi hallederdi. Tekrar kederli bir hal aldı, uzun süre sustular. Nihayet Oblomov kendine geldi. Kesin bir karar vermiş, yatağından çıkacakmış gibi yapılacak şey şudur. Hemen harekete geçmeli. Boşuna vakit kaybetmemeli. İlk önce... Tam o sırada kapının çıngırağı var kuvvetiyle çaldı. Oblomov'la Alekseyev ürperdiler. Zahar da birden sobasından atladı. Üçüncü bölüm. Dışarıdan yüksek kaba bir ses, evde mi diye sordu. Zahar daha büyük bir kabalıkla, nerede olabilir bu saatte diye cevap verdi. Odaya giren adam 40 yaşlarında vardı. İri yarı, göğsü ve omuzları geniş, koca kafalı, geniş çehreli, kısa ve kalın boyunlu, patlak, iri gözlü, kalın dudaklıydı. Şöyle bir bakışta insan kaba ve derbeder bir adam olduğunu anlıyordu. Üstüne başına bakmadığı belliydi. Onu temiz, tıraş olmuş görmek güçtü. Ama onun umurunda değildi. Üstünden başından utanmak şöyle dursun, bu haliyle övünüyor gibiydi. Mihey Andreyevich Tarantiev'di bu. Oblomov'un çiftlik komşusu. Tarantiev dünyaya kötümser ve küçümser bir gözle bakıyor. Çevresindekilere açıkça kin besliyordu. Her şeye ve herkese çatmaya hazırdı. Sanki bir felakete uğramış, kadri bilinmemiş, talihine küsmüş güçlü bir kişiymiş gibi. Hareketleri cüretli ve kaba sabaydı. Hep yüksek sesle, çabuk çabuk, öfkeyle konuşurdu. Uzaktan sesi geldiği zaman bir köprüden geçen üç boş arabanın gürültüsüne benzerdi. Hiç kimseden sıkılmaz, hazır cevaptı. Herkese, hatta dostlarına bile kaba davranırdı. Konuştuğu, hatta yemeğini yediği bir kimseye şeref veriyormuş gibi tavırlar takınırdı. Tarantiev cin fikirli, kurnaz bir adamdı. Günlük meseleyi yahut karışık bir mahkeme işini kimse onun kadar ustalıkla halledemezdi. Şu ya da bu halde neler yapılacağını hemen söyler, ince ince deliller getirir, sonunda da hemen her zaman öğüt verdiği adama kötü sözler sarf ederdi. Böyle olmasına rağmen Tarantiev 25 yıl önce bir daireye katip girmiş, saçları ağarıncaya kadar aynı memurlukta kalmıştı. Ne kendisi ne de başkaları onun daha yüksek bir mevki sahibi olabileceğini düşünmüştü. Doğrusu şu ki Tarantiev'in gücü laflarında kalıyordu. Konuşurken bilhassa başkalarının işlerini kolayca hallederdi. Fakat elini kolunu kımıldatmaya, harekete geçmeye, yani nazariyesini uygulamaya, işi ele alıp yürütmeye gelince Tarantiev başka bir adam oluveriyordu. İşi karşısında küçülüyor, ansızın bir ağırlık, bir halsizlik duyuyor yahut başka bir işe girişiyor. Onu da bir türlü ele alamıyor yahut başaramıyor. Başarmaya kalksa büsbütün berbat ediyordu. Bir çocuk oluveriyordu. Küçük şeyleri unutur, savsaklar, söz verdiği yere geç kalır. Sonunda ya işi yarı yolda bırakır yahut öyle kötü bir yerinden başlar ki her şey alt üst olur. Bir daha da kimse altından çıkamazdı. Ama Tarantiev gene de aleme sövmekten geri kalmazdı. Babası eski bir taşra adliye memuru, oğluna iş takibindeki ince maharetini ve tecrübesini vermek, adliyede kendisinin yükseldiği şerefli mevkiyi kazandırmak istemişti. Ama kader öyle istemedi. Vaktiyle derme çatma bir tahsil görmüş olan bu adam, oğlunun akranlarından geri kalmamasını istemiş. Ona iş takibinden, bu önemli sanattan başka şeyler de öğretmek gereğini duymuştu. Onu 3 yıl bir rahibe Latince öğrenmeye gönderdi. Yaratılıştan kabiliyetli olan çocuk 3 yıl içinde Latin gramerini ve sentaksını sökmüş, hatta Cornelius Nepos'u okumaya başlamıştı. Ama babası bu kadarının kâfi olduğunu, oğlunun eski uşağını fersah fersah açtığını, daha fazla öğrenimin belki de adliye işlerine zarar vereceğine inanmıştı. Mihey 16 yaşında evinde Latince'yi ne yapacağını bilmiyor, yavaş yavaş unutuyordu. İlçe veya il mahkemelerinde bulunmak şerefine ereceği günleri beklerken, babasının içki meclislerini kaçırmıyor, her şeyin konuşulduğu bu yeni okulda delikanlının zekası hızla gelişiyordu. Genç ruhun bütün merakıyla babasının ve ahbaplarının anlattıkları çeşitli ilginç hikayeleri, bu eski adliye kurtlarının ellerinden geçen türlü davaları dinliyordu. Fakat bütün bunlar bir işe yaramadı. Babasının bütün gayretlerine rağmen Mihey ne adliyeci ne de iş adamı olabildi. Talih ihtiyarın emellerini suya düşürdü. Mihey babasından sanatın bütün nazari tarafını almış, iş sadece uygulamaya kalmıştı. Fakat mahkemeye bir defa olsun girmeden babasını kaybetti. Bir baba dostu onu Petersburg'a götürdü, bir bakanlığa katip olarak yerleştirdi ve orada unuttu. Böylece Tarantiev bütün hayatı boyunca nazariyede kaldı. Petersburg'daki memuriyetinde ne Latincesi ne de haklı haksız davaları istediği gibi çevirmek sanatındaki ince fikirleri işe yarıyordu. Halbuki kendisi içinde uyuklayan, elverişsiz şartlar altında hiç meydana çıkmayan bir güç duyuyordu. Bu güç masallarda sihirli duvarlar arasına kapatılarak kötülük etmelerine meydan verilmeyen habis ruhlara benziyordu. İşte içindeki gizli güçleri kullanamayan Tarantiev belki bunun için kaba, nobran, sinirli, küfürcü bir adam olmuştu. Yaptığı iş yazı temize çekmek, dosya tutmak vesaire pek ağırına gidiyordu. Ona çok uzaktan gülümseyen son bir umudu kalmıştı, tekel müdürlüğüne geçmek. Yalnız bu iş babasının onu hazırlayıp da kendisinin ulaşamadığı mevkinin yerini tutabilirdi. Bu iş bekleye dursun, şimdilik babasının hayat ve iş felsefesini, rüşvet ve dalavere sistemini taşrada kendisine layık bir alanda kullanamadığı için Petersburg'daki zavallı hayatının kıyısında bucağında resmi işler yerine dostluk ilişkilerinde harcıyordu. Rüşvetçilik Tarantiyev'in kafasına, kanına işlemişti. Ne davası ne de müşterisi olduğu için akıl erdirilemeyecek yollardan eşini dostunu kafese koyuyordu. Her fırsatı kollayarak kendini kurnazlıkla yahut ısrarla davet ettirir, herkesten layık olmadığı bir saygı bekler, kimseyi rahat bırakmazdı. Eski püskü elbiselerinden hiç sıkılmazdı. Ama günün programında mükellef bir yemek, bol vodka ve şarap olmadı mı bir türlü rahat edemezdi. Ahbaplar arasında büyük bir bekçi köpeği rolünü oynar, herkese havlar, kimseyi korkutmaz fakat nasıl atılırsa atılsın hiçbir et parçasını kaçırmaz, yere düşmeden yakalardı. Bunlar Oblomov'a en sık gelen misafirlerdi. Bu iki Rus proletere niçin ona giderlerdi? Anlarsınız, yemek, içmek, protellendirmek için. Burada sıcak, rahat bir köşe buluyorlar, pek sıcak değilse de her zaman kayıtsız bir yüzle karşılanıyorlardı. Oblomov da onların niçin kabul ettiği sorulsa kolay kolay cevap veremezdi. Memleketin uzak çiftliklerinde, bütün hali vakti yerinde kimselerin evinde, parasız, işsiz, güçsüz, mesleksiz olmakla beraber mideleri mükemmel işleyen kadın erkek bir sürü hazırcı vardı. Tıpkı onlar gibi Alexeyev ile Tarantiyev de Oblomov'un evinden ayrılmıyorlardı. Keyiflerine düşkün insanlar böyle takıntılar edinmeden yaşayamazlar. Çevrelerinde lüzumsuz kimseler olmadan rahat edemezler. Tabakayı kim arayıp bulacak? Yere düşmüş bir mendili kim kaldırıp verecek? Derdimizi kime anlatıp kendimizi acındıracağız? Kötü rüyalarımızı kime anlatıp yorumlatacağız? Kim bize yatarken bir şeyler okuyup uykumuzu getirecek? Hazırcı bazen öteberi almak için en yakın kasabaya gönderilir, ev işlerine de yardım eder. Bu işleri ev sahibi yapacak değil ya. Tarantiyev gürültü patırtı eder, Oblomov'un durgunluğunu, can sıkıntısını giderirdi. Bağırır çağırır, münakaşa eder, böylece İlya İliç'i konuşmak, bir iş görmek mecburiyetinden kurtarırdı. Uykunun ve rahatın hüküm sürdüğü bu odaya Tarantiyev hayat, hareket, bazen de havadis getirirdi. Oblomov kılını bile kıpırdatmadan önünde kımıldayan, konuşan canlı bir varlığı görmek ve dinlemek fırsatını bulurdu. Üstelik Oblomov, Tarantiyev'in kendisine faydalı öğütler verebileceğine inanacak kadar da saftı. Oblomov'un Alexeyev'in ziyaretlerini hoş görmesine başka ama daha az önemli olmayan bir sebep vardı. Oblomov istediği gibi vakit geçirmek, yani uzanıp sessizliğe ve hayale dalmak, odada dolaşmak isterse, Alexeyev varlığını hissettirmez, o da susar, uyuklar, kitap karıştırır, gözlerinden yaş gelecek kadar esneyerek resimlere, şuna buna bakardı. 3 gün bu halde kalabilirdi. Ama Oblomov kendi kendine kalmaktan bezer de konuşmak, okumak, münakaşa etmek, heyecanlanmak isterse karşısında her zaman dinlemeye hazır, susuşunu, konuşmasını, heyecanını paylaşacak, düşüncelerini kabul edecek uysal bir dinleyici bulurdu. Öteki misafirler ilk 3 misafir gibi az gelir, çok kalmazlardı. Zaten Oblomov'un onlarla olan ilişkileri gittikçe tavsiyordu. Oblomov bazen bir havadise takılır, 5 dakika konuşur, sonra bu kadar ilgiyi yeter görerek susardı. Oysa kendisinin de misafirlerine bir şeyler söylemesi, onlarla ilgilenmesi gerekirdi. Onlar insanlar içinde haşır neşir oluyorlardı. Her biri hayatı bir türlü anlıyordu. Hiçbiri Oblomov gibi anlayamıyordu. Ama gene de onu kendi hayatlarına karıştırmak istiyorlardı. Bütün bunlar Oblomov'un hoşuna gitmiyor, onu tiksindiriyordu. Bir tek adam onun hoşuna gidiyordu. O da Oblomov'u rahat bırakmıyor, o da havadisleri, kalabalığı, bilimi, hayatı seviyordu. Ama onun sevişi daha derin, daha canlıydı. Oblomov herkese karşı iyiydi. Fakat yalnız bu adamı gerçekten sever, yalnız buna güvenirdi. Belki birlikte büyüdükleri, okudukları, yaşadıkları için. Bu adam Andrei Karlovich Stolz'tu. Yolculuğa çıkmıştı. Oblomov onun bir an önce dönmesini bekliyordu. 4. Bölüm. Tarantiyev kirli elini Oblomov'a uzatarak kabaca ''Merhaba komşum'' dedi. ''Bu saate kadar da ölü gibi yatıyorsun be.'' Oblomov battaniyeyi üstüne çekerek ''Yaklaşma, yaklaşma, soğuktan geliyorsun'' dedi. Tarantiyev bağırdı. ''Bu da ne demek, soğuktan geliyormuşum. Elimi uzatıyorum sana, sıksana. Neredeyse saat 12 olacak, seninki hala yataklarda.'' Oblomov'u yataktan çekip çıkarmak istedi ama Oblomov meydan vermedi. Hemen ayaklarıyla terliklerini buldu. Esneye esneye ''Tam kalkmak üzereydim'' dedi. ''Ben bilirim senin nasıl kalktığını. Yemeğe kadar yataktan çıkmazsın sen. Hey Zahar, neredesin? Bunak herif, çabuk gel de efendini giydir.'' Zahar içeri girdi. Tarantiyev'e yan yan baktı. ''Önce kendinize bir zahar bulun da ondan sonra küfür edin.'' dedi. ''Ortalığı nasıl da berbat etmişsiniz. Sanki odaya bir satıcı girmiş.'' Tarantiyev ''Hala konuşuyor sersem herif'' diyerek Zahar'a geçerken bir tekme atmaya kalktı ama Zahar durdu, döndü ve kapıya doğru yollanırken öfkeyle ''Daha neler, hele bir dokunun'' dedi. ''Ben gidiyorum.'' Oblomov ''Yeter Mihey Andreyiç, amma da kavgacı adamsın. Ne diye adamı rahat bırakamazsın? Hadi Zahar, getir şu elbiseleri.'' Zahar arkasını döndü, Tarantiyev'e yan yan bakarak önünden hızla geçti. Oblomov Zahar'a dayanarak istemeye istemeye kalktı. Sürüklene sürüklene büyük koltuğa geçti, içine gömülüp hareketsiz kaldı. Zahar küçük masadan pomat, tarak, saç fırçası aldı. Oblomov'un başına pomat sürdü. Saçlarını ayırıp fırçayla yatırdı. ''Yıkanacak mısınız şimdi?'' diye sordu. ''Biraz sonra. Sen istersen odana git artık.'' Zahar, Oblomov'un saçlarını tararken Tarantiyev Alexeyev'e dönüp birdenbire ''Aa, siz de burada mısınız? Ben sizi görmemiştim. Ne yapıyorsunuz burada? Şu sizin akrabanız amma da domuz herifmiş. Kaç zamandır söylemek istiyordum size.'' Alexeyev şaşırmış bir halde gözlerini Tarantiyev'e dikerek çekingen bir sesle ''Hangi akrabam? Benim akrabam yok ki.'' dedi. ''Canım, burada memur olan neydi adı? Afanasyev akraban olmaz olur mu? Akraban işte.'' ''Benim adım Afanasyev değil ki, Alexeyev. Hiç akraban filan da yok.'' ''Nasıl akraban değil? Senin gibi mendeburun biri. Adı da seninki gibi Vasili Nikolayevich. Yemin ederim benimle ilgisi yok. Hem benim adım Ivan Alexeyevich.'' Her neyse, sana benziyor ya ama domuzun biri. Gördüğün zaman kendisine söyle. Alexeyev tabakasını açarak tanımıyorum ki, hiç görmüşlüğüm yok dedi. Biraz tütün versene bana. Aa, Fransız tütünü değilmiş, adi tütün. Tütünü alıp kokladıktan sonra evet dediğim gibi dedi ve Alexeyev'i adeta azarlayarak ne diye Fransız tütünü kullanmıyorsun diye sordu. Cevap beklemeden devam etti. Şu senin akraban kadar domuzunu görmedim. 2 yıl önce kendisinden 50 ruble almıştım. 50 rublenin lafı mı olur? İnsanın hatırında bile kalmaz değil mi? Hayır, herif hatırlıyor. Aradan bir ay geçmedi, her rastladığı yerde bana ne oldu bizim alacak diye tutturur. Bıktım usandım, bu kadar sıktığı yetmiyormuş gibi dün daireye geliyor. Diyor ki, maaşı almış olacaksınız, şu borcunuzu verseniz. Maaşımı verdim ama onu öyle utandırdım ki kapıyı zor buldu. Yoksul bir adammış, paraya ihtiyacı varmış, sanki benim yokmuş gibi. Ben ona birden 50 ruble verecek kadar zengin miyim? Hey komşu, versene bir pro. Oblomov rafı göstererek, prolar şurada, kutunun içine dedi. Oblomov her zamanki zarif, tembel haliyle koltuğunda oturmuştu. Çevresinde olup biteni fark etmiyor, konuşmaları dinlemiyordu. Küçük beyaz ellerini hazla seyrediyor, okşuyordu. Tarantiyev kutudan aldığı bir proya bakarak Oblomov'a sert sert, bunlar hep eski prolar. Oblomov hiç düşünmeden evet öyle dedi. Ama ben sana başka prolar al demiştim. Ecnebi proları. Böyle mi aklında tutuyorsun sana söylediklerimi? Gelecek cumartesiye mutlaka isterim yoksa gelmem ha. İçilir şey değil bu. Proyu yaktı. Dumanın yarısını savurdu. Yarısını içine çekti. Oblomov esneyerek bugün erken geldin Mihey Andreyiç dedi. Ne oluyor, bıktın mı benden?